Ayrım 18.
Son söz. İsim sayfasında alıntı yaptığım La Rochefoucauld'un önermesi Le Soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Güneşe ya da ölüme bakmanın tehlikeli olduğunu söyleyen bir halk inancını yansıtır. Ben güneşe bakmayı kimseye tavsiye etmem ama ölüme bakmak tamamen farklı bir konu. Bu kitabın mesajı ölüme sarsılmadan bakmaktır. Tarih, ölümü inkar etmenin çeşitli örnekleriyle dolu. Örneğin, tamamen incelenmiş bir hayatın güvenilir şampiyonu Sokrates, bedenin aptallığından kurtulduğu için müteşekkir olduğunu söyleyerek ve sonsuza dek kendisininkine benzer kafa yapısına sahip ölümsüzlerle felsefi sohbetler yapacağından emin bir şekilde ölüme gitmiştir. Kendini keşfe adanan, düşüncenin en derin katmanlarını açmada ısrarlı olan çağdaş psikoterapi alanı, duygusal hayatımızın altında yatan önemli ve geniş kapsamlı bir etmen olan ölüm korkumuzu incelemekten kaçınmaktadır. Son 2 yıldır arkadaşlarım ve meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde bu kaçınmayı birinci elden görme fırsatı buldum. Normalde bir kitaba başladığımda işim hakkında uzun sosyal sohbetlere alışığımdır. Ama bu kitap böyle olmadı. Genellikle arkadaşlarım mevcut projemin ne olduğunu sordular. Ölüm korkusunun üstesinden gelmek hakkında yazdığımı söyledim. Sohbet burada bitti. Birkaç istisna hariç hiç kimse başka bir soru sormadı. Kısa sürede başka bir konuya geçtik. Ölümle de diğer konularımızla olduğu gibi yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Mutlak sonumuzu düşünmeli, onu tanımalı, inceleyip analiz etmeli, onunla uzlaşmaya varmalı ve ölümle ilgili çocukluğumuza ait dehşet verici çarpıtmaları fırlatıp atmalıyız. Ölümün dayanılmayacak kadar acı verdiği, düşüncesinin bizi mahvedeceği, gerçeğin hayatın anlamsızlığına neden olmaması için faniliğin inkar edilmesi gerektiği sonucuna varmayalım. Bu inkarın her zaman bir bedeli olur. İçsel hayatımızı daraltır, görüşümüzü bulanıklaştırır, mantığımızı köreltir. Sonunda da kendini kandırma bizi yakalar. Ölümle yüzleşmemizde her zaman anksiyete var olacaktır. Bu sözleri yazarken bile anksiyete hissediyorum. Öz farkındalığın karşılığında ödediğimiz bedel bu. Bu yüzden ham ölüm korkusunun baş edilebilir sıradan anksiyeteye indirgenebileceğini göstermek için alt başlıkta anksiyete yerine dehşet ifadesini kullandım. Bir rehber eşliğinde ölüme bakmak yalnızca dehşeti hafifletmekle kalmaz, hayatı daha güçlü, değerli ve önemli hale getirir. Ölüme bu şekilde bir yaklaşım hayatla ilgili bir ders verir. Bu amaçla ölüm korkusunu nasıl azaltacağımızın yanı sıra onu nasıl tanıyacağımızı ve uyanma deneyimi olarak nasıl kullanabileceğimizi de anlattım. Bu kitabın kasvetli bir kitap olmasını istemiyorum. İnsani durumumuzu, faniliğimizi, ışıktaki kısa süremizi kavrayarak ama gerçekten kavrayarak her anın tadını çıkarmakla ve sırf var olmanın keyfini sürmekle kalmayıp kendimiz ve bütün insanlar için duyduğumuz şefkati artırmayı umuyorum. Güneşe bakmak için okuyucu kılavuzu. Irvin Yalom, güneşe bakmakın ölümle yüzleşmesinden doğan çok kişisel bir kitap olduğunu söylüyor. Ölüm korkusu bütün insanlarda ortaktır. Hiç ayrılmadığımız karanlık gölgemizdir. Siz de ölümle yüzleştiniz mi? Siz de onun korkusunu paylaşıyor musunuz? Yoksa hayatınızın üstünde karanlık bir gölge gibi mi? Bu karanlık gölgenin hepimiz için olmasa bile çoğumuz için var olduğunu onaylıyor musunuz yoksa red mi ediyorsunuz? Güneşe bakmayı okuduktan sonra başka okuyuculara ya da kendinize bu soruları sormayı isteyebilirsiniz. Aşağıdaki soruları kendinize ya da bir gruba sormak bile Dr. Yalom'un kitabında ortaya koyduğu konular ve sorular hakkında sohbet etmenizi sağlayacaktır. Kitabın başlığı ve alt başlığı. Ölümle yüzleşmenin güneşe bakmak gibi acı verici, zor ama eğer insan durumunun gerçek doğasını, faniliğimizi, ışıkta geçireceğimiz kısa zamanı kavrayan tamamen bilinçli kişiler olarak yaşamaya devam etmek istiyorsak gerekli olan bir şey olduğunu kabul ediyor musunuz? Doktor Yalom'un alt başlıkta ölümle yüzleşmek derken yüzleşilen dehşet ile korku arasında yaptığı ayrımı anlayıp kabul ediyor musunuz? Neden yalnızca dehşete odaklanmalıyız? İnsanın ölüm korkusunun üstesinden asla gelemeyeceği doğru mudur? 1. Bölüm. Webster sözlüğü Epikür'ün kendini lüks yaşama ve bedensel zevklere adayan kişi olduğunu söylüyor. Doktor Yalom sizi Yunan filozof Epikuros'un hepimize öğreteceği daha değerli bir şeyi olduğuna ikna etti mi? Eğer öyleyse bu değerli şey nedir? 6 yaşla ergenlik çağı arasında bulunan çocuklar sizinle hiç ölüm korkusu hakkında konuştu mu? Ölümü merak ediyorlar mıydı? Sizin dünyanızdaki ergenler Ölüm saplantısı ve anksiyetesinde artış, hatta patlama yaşıyor mu? Eğer öyleyse bunu nasıl ifade ediyorlar? Sigmund Freud'un zihinsel problemlerimizin çoğunun bastırılmış cinselliğin sonucu olduğuna inandığını biliyorsunuzdur. Irvin Yalom bunun tersine anksiyetemizin ve psikopatolojimizin çoğunun bizi ölüm anksiyetesine götürdüğünü söylüyor. Buna katılıyor musunuz? Bu sizin için doğru mu? İkinci bölüm. Sizin ölümle ilişkili en büyük korkunuz nedir? Sözcüklere dökebilir misiniz? Zihninizde canlandırabilir misiniz? Gerçekten ölüm korkusuna dayandığını düşündüğünüz anksiyete ya da korkularınız oldu mu hiç? Üçüncü bölüm. Hayatınızda hiç büyük bir hastalık, boşanma, iş kaybı, emeklilik, sevilen birinin kaybı, etkileyici bir rüya veya anlamlı bir okul toplantısı gibi bir uyanma deneyimi yaşadınız mı? Bu tür bir deneyim sizi etkiledi mi, etkilemedi mi? Böyle bir uyanma deneyiminin hayatı daha fazla takdir etmenizi ya da ölümle ilgili olarak daha farklı şeyler hissetmenizi sağladığını düşünüyor musunuz? Dördüncü bölüm. Bugüne kadar hayatınızda kimi dalgalanmayla etkilediğinizi düşünüyorsunuz? Gelecekte dalgalanmayla kimi etkileyebilirsiniz? Sıkıntılı zamanlarda veya ölüm korkusu yaşarken kendi kendinize tekrarladığınız öldürmeyen şeyi güçlendirir veya kimsen o ol gibi fikirler, özdeyişler ya da sözler var mı? Beşinci bölüm. Başka bir insana yakından bağlı olmanın ölüm korkusuyla baş etmenize yardımcı olduğuna inanıyor musunuz? Hayatınızda böyle bir deneyim yaşadınız mı? Başka insanlardan tecrit edilerek yalnız kaldığınızı hissettiğiniz oldu mu hiç? Siz olmanın nasıl bir şey olduğunu, sizden başka kimsenin bilmediğini fark ettiğinizde ve ölümün aynı zamanda hayatınız boyunca kurduğunuz dünyanın sonu olduğunu anladığınızda Dr. Yellow'un varoluşsal yalnızlık dediği şeyi hiç hissettiniz mi? Dr. Yellow, Ingmar Bergman'ın Yaban Çiçekleri adlı filminin empatinin nasıl işlediğine dair harika bir örnek olduğunu ifade ediyor. İnsan empatisini sizin bildiğiniz ya da bilmek istediğiniz şekilde anlatan bir film var mı? 5 ya da 10 yıl sonraya bakıp şu anda yaptıklarınızı yapmaya devam ederseniz duyacağınız pişmanlıkları hayal edebilir misiniz? 1 ya da 5 yıl sonra dönüp geriye baktığınızda pişman olmayacağınız şekilde yaşadığınızı hayal edebilir misiniz? 6. bölüm. İnsan ölümüyle ilgili ilk deneyiminizi hatırlıyor musunuz? Size gerçekten yakın olan ve ölen ilk kişi kimdi? Bu sizin için nasıl bir deneyimdi? Çok sayıda cenazeye katıldınız mı? Hafızanızda kalan birkaç cenazeyi düşünün. Ölüme yakın bir deneyim yaşadınız mı? Tepkiniz ne oldu? Bu konuda ne hissediyorsunuz? Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz? Potansiyelinizi gerçekleştirdiniz mi? Dr. Yellow'un çalışmalarının ve kişisel inançlarının doğaüstü inançları reddeden dünyevi, varoluşsal bir dünya görüşüne dayandığını söylemesi karşısında ne düşünüyorsunuz? İnanç ya da din, ölümle baş etmenizin bir parçası mı? Dr. Yellow'un ölümden sonraki hayata inanmaması ve beynin işlevi sona erdiğinde zihnin de ve zihinle ilişkili her şeyin bittiği şeklindeki ifadesi karşısında ne hissediyorsunuz? 7. bölüm. Hiç psikoterapi gördünüz mü ya da şu anda görüyor musunuz? Terapistiniz kendisi hakkında bir şey açıklıyor mu? Bu size nasıl geliyor? Terapistinizin kendini daha fazla açmasını ister miydiniz? Terapinizde derinlemesine incelendiğinde ölüm anksiyetesiyle ilişkili olduğu anlaşılan problemlerle uğraştınız mı? Dr. Yelev'in bilgi olmak için kilerinizde havlayan köpekleri dinlemeyi öğrenmeniz gerekir tavsiyesi sizin için ne ifade ediyor?